Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.
Değerli dinleyicilerimiz, yeni bir Gönül Sohbetleri programında daha birlikteyiz. Sözlerimizin başında güzel ülkemiz Türkiye'den, başkent Ankara'mızdan, dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen siz değerli dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla, kemal hürmetle selamlıyoruz. Gününüz aydınlık, gönlünüz huzurlu, kazancınız bereketli olsun. Rabbim sizleri umduklarınıza nail ve korktuklarınızdan emin eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetinden bu dünyada ve şefaatinden de ahirette sizleri, bizleri, cümle ümmeti Muhammed'i mahrum etmesin Rabbim inşallah. Değerli dinleyicilerimiz, ibadet etmek bütün insanlar için manevi bir ihtiyaçtır. Esasen insanın yaratılış amacı da budur. Zariyat suresi 56. ayetinde وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyurmaktadır Allah Teala. İnsanın yaratılış amacı kulluktur, ibadettir. Allah'ın muradı istikametinde bir hayat sürmesidir. Hayat yolculuğu esnasında görüp geçirdiği, yapıp ettiği her şey bir imtihandır insanlar için. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْغَفُورُ Mülk Suresi 2. Ayet-i Kerime. Mülk Suresi'nde bildirildiği üzere insana sunulan hayat ve ölüm dahil her şey insanın bu imtihanının bir parçası. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ İşte bu ayet-i kerimede Bakara 155. ayet-i kerime bildirildiği üzere bu imtihan, insanın imtihanı, biraz korku, biraz açlık, canlardan ve kazançtan eksiltmekle yapılır. Kazananlar sabrederek Allah'ın kulluğuna, ibadete, içtenlikle, samimiyetle devam edenler olacaktır kazananlar. Bilindiği gibi ibadetlerden bazıları ferdi olarak, bazıları da toplu olarak yerine getirilir. İslam dini namazlarda cemaate devam edilmesini teşvik etmiş. Hatta cuma ve bayram namazları gibi bazı ibadetlerde cemaati şart koşmuştur. Ayrıca 5 vakit namazın cemaatle kılınmasını daha faziletli saymıştır. Peygamber Efendimiz namazların cemaatle kılınmasına özen göstermiş. Rahatsızlığı sebebiyle imamlık yapamadığı son günlerinde bile Hazreti Ebu Bekir'in imam olduğu cemaate katılarak cemaatle namaz kılmayı aksatmamıştır Peygamber Efendimiz. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye daha Medine'ye hicretinde daha Medine'ye varmadan Kuba Mescidini, Medine'ye ulaşınca da ilk iş olarak Mescid-i Nebevi'yi kendisi bizzat çalışarak inşa etmeleri, dinimizde cami ve cemaate verilen önemi açıkça ortaya koymaktadır. Takdir edilir ki camilerimiz kadar bu camilerde görev yapan kimseler de son derece önemli. Çünkü toplumumuzda temel insani ve ahlaki değerlerin yaşanmasına, toplumumuzun manen yükselmesine önemli katkılar sağlayan, camilerimizin inşa ve imarında rol alarak din hizmetlerini en güzel bir şekilde sunmaya gayret eden din görevlilerimiz de bu şerefli hizmetleriyle Peygamber Efendimizin varisleri olmuşlardır. Camilerimizde din hizmeti vermek üzere görev yapan kimselere imam denir. İmam, kelime olarak önder, kılavuz anlamına gelir. Günümüzdeki kullanımı itibariyle ise imam, camilerde insanlara namaz kıldıran, eğitim ve irşat hizmetlerle görevli olan özel ihtisas sahibi insanlara verilen isimdir. İslam'ın ilk yıllarından itibaren imamlık görevini üstlenen insanlar hep olmuş. Peygamber Efendimiz yeni Müslüman olmuş bir beldeye idareci tayin ederken onu aynı zamanda cemaate namaz kıldırma işiyle de sorumlu tuttuğu gibi görevlendirilen bu kimselerin bulunduğu yörede öğretmen ve danışman olmasını da istemiştir. Değerli dinleyicilerimiz, camilerimiz ve din görevlilerimiz konusuna yer vereceğimiz programımıza giriş mahiyetinde yaptığımız bu açıklamalarımızdan sonra şimdi dilerseniz Diyanet İşleri Başkanlığı Musafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi Kurra Hafız Fatih Okumuş hocamızdan bir Kur'an tilaveti dinleyelim. Hocamız bugün Bakara Suresi 285 ve 286. ayetleri Amener Resulü diye bilinir biliyorsunuz okuyacak. Ve Kur'an tilavetinin ardından da konumuza kaldığımız yerden devam edelim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته إصرا كما حملته على ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. صدق الله العظيم.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Konumuza devam ederken öncelikle bu güzel sesin sahibi Sayın Hocamıza teşekkür ediyor. Rabbimizin cümlemizi Kur'an'ın nurlu yolundan mahrum etmemesini diliyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde Medine'de Evs ve Hazret isminde iki önemli kabile, iki önemli aile, soy bulunuyordu. Evs kabilesinin bir boyu da Medine'ye yaklaşık 5-6 kilometre uzaklıkta bulunan Kuba'da oturuyordu. Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ederken İlk mescit burada inşa edilmiş ve ilk cuma namazı da yine bu bölgede kılınmıştı. Hicreti esnasında Peygamber Efendimiz 14 gün kadar bu ilk mescidin inşa edildiği Kuba'da ikamet etmiş. Kuba'nın yerli halkı Amr bin Avf oğullarının aralarında bulunmuş ve onlara imamlık etmişti derken bir gün bu ailenin kendi aralarında kavga ettikleri ve birbirlerini yaraladıkları haberi gelmişti Medine'ye. Peygamber Efendimiz durumu araştırdı. İşin ciddi olduğu anlaşılıyordu. Öğle namazını kıldırır kıldırmaz yanına ashabtan bazılarını da alan Peygamber Efendimiz kardeş kavgasına son vermek üzere yola koyuldu. Kuba'da duruma göre ikindi namazını kıldırmak için geç kalabilirdi. Müezzini Bilal'i çağırdı ve Bilal, ikindi namazı vakti gelir gelmez ben gelemezsem Ebu Bekir'e söyle namazı kıldırsın dedi. Bilal de öyle yaptı. İkindi vakti geldiğinde Hazreti Peygamber henüz dönmemişti. Bilal, Hazreti Ebu Bekir'e durumu anlatarak Peygamber Efendimiz'in isteğini iletti. Ezandan sonra Hazreti Ebu Bekir öne geçip imam oldu. Namaz kıldıkları sırada Resul-i Ekrem çıka gelmişti. Peygamber Efendimizin cemaatin arasından ön safa doğru ilerledi. Hazreti Ebu Bekir'in arkasında bir yere durdu. Kendini tam anlamıyla namaza veren Hazreti Ebu Bekir bunu fark etmemişti. Bunun üzerine ashab-ı kiram Resulullah'ın geldiğini ona haber vermek, ona işaret etme gayretine girdiler derken Hazreti Ebu Bekir olağanüstü bir şey olduğunu anladı ve Resulullah'ı gördü. Derhal geri çekilerek makamı sahibine teslim etti. Bunun için anlatıyoruz. İşte imamlık böyle bir şey. Namazda cemaatin önünde, dışarıda toplumun önderi olmaktı. Onların dertleriyle ilgilenmek, sevinçlerini paylaşmaktır. Ve imamlık, Peygamber Efendimizin Hazreti Ebu Bekir'e vekalet verdiği son hastalığındaki günden itibaren ümmetinin bazı fertlerine yüklenmiş bir nebevi vazife, bir peygamber emanetidir. İslam toplumunda önceleri imamet veya imamlık denilince toplumun idari, hukuki, dini işleri başta olmak üzere bütün sorumluluğunu üstlenen makam, imam denilince de bu sorumlulukları üstlenen kimse anlaşılırdı. Ancak zamanla Müslüman toplumun büyümesi, coğrafyanın ve idari yapının genişleyip farklı şekil alması gibi hususlar bu işlerin de farklı kurum ve kişilerle yürütülmesini zorunlu kılmıştır. Artık bugün toplumumuzda imamet veya imamlık denilince namazda cemaate namaz kıldıran ve topluma dini konularda hizmet veren kişi akla gelmektedir. İslam'da ilk imam Hazreti Peygamber'dir. O da bu görevi Cebrail'den öğrenmiştir. Kaynaklarımızda Miraç'a çıkarken Hazreti Peygamber'in bütün peygamberlere imamlık yaptığı da zikredilmektedir. Hayatta kaldığı müddetçe imamlık yapmaya devam eden sevgili peygamberimiz gerektiğinde çevre kabilelere bazı sahabilerini imam olarak görevlendirmiş ve Medine'de olmadığı zamanlarda yerine imamlık edecek kimseleri vekil tayin etmiştir. Resul-i Ekrem istisnai olsa da bazı sahabilerin imamlığında namaz da kılmıştır. Vefatından hemen önceki hastalık evresinde namazda imamet görevini Hazreti Ebu Bekir'e vermiş, sağlığı el verdiği sürece Hazreti Ebu Bekir'e uyarak namazda kılmıştır. Resulullah'tan sonraki süreçte 4 halifede namaz kıldırma işini bizzat kendileri devam ettirmişler. Bu nebevi emaneti zorunlu olmadıkça başka birine devretmemişlerdi. Nitekim Hazreti Ömer ve Hazreti Ali'nin imamlık yaparken şehit edildikleri malumdur. Buna göre imamlık nebevi bir hizmettir, peygamber mesleğidir. İmamlığın mukaddes bir görev olması, Peygamber Efendimizin vazifesini ve emanetini devam ettirmek ve bir nevi onu temsil etmekten kaynaklanmaktadır. Hazreti Peygamber imamlık yapacak kişilerde aradığı en önemli özellik, zaman zaman bu özellikleri ashabına anlatıyordu çünkü, sıklıkla vurguladığı husus imamlar için, imamın Kur'an'ı en iyi okuyan ve bilen kimse olmasıydı. İlk dönemlerde Müslümanların sayısı az olduğu için namazları Kur'an en çok ezberleyenler kıldırıyordu. Bu özelliğinden dolayı Ebu Huzeyfe'nin azatlısı Salim içlerinde Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Ebu Seleme, Zeyd bin Amir bin Rabia'nın da bulunduğu ilk muhacirlere Kuba'da imamlık yapmaktaydı. Ancak sonraki dönemlerde Kur'an-ı Kerim ezberinin yanında dini meseleleri en iyi anlayıp değerlendirebilen, dini hükümlerle en çok amel eden, vakar ve saygınlık bakımından toplum içinde kabul görenlerin öncelikle imam olarak seçildikleri görülmektedir. Birçok hafızın bulunduğu ortamda Peygamber Efendimizin Hazreti Ebu Bekir'i imam olarak tercih etmesinin nedeni de işte bu olsa gerektir. Çevre kabilelere imam olarak gönderilenlerde de Kur'an bilgisiyle birlikte ilmi düzeyi, üstlenebileceği bu önemli göreve liyakatli olup olmadığı, imamlık yapacağı yerde kabul görüp görmeyeceği hususların dikkate alındığı görülmektedir. İçinizde kurra olanlar size imam olsun hadisinde geçen kurra ifadesiyle o günkü topluluk içinde en alim kişi kastedilmektedir. Nitekim daha sonraki dönemlerde imamlık yapacak kişinin en önemli özelliğinin düzgün Kur'an kıraati yanında dini ilimleri en iyi şekilde bilme olduğu hususunda genel bir kabul olduğu görülmektedir. Alimler peygamberlerin varisleri olduklarına göre bilgi yönünden namaz kıldıracakları topluluğun en yetkini olmaya gayret edecekleri gibi amel bakımından da güzel bir örneklik sergilemeye çalışacaklardır elbette. Çünkü imam namazda önder olduğu gibi ilim ve vakarıyla da kişiliğiyle de topluma öncülük etmektedir. Kutlu Nebi'nin Peygamber Efendimizin zaman zaman Allah katından mükafatlandırılacaklar arasında kendisinden razı olunan imamları da zikretmesi, insanlar nezdinde, insanlar yanında makbul olan imam olarak, makbul olan kimselerin imam olarak seçilmelerinin daha isabetli olacağına işaret etmektedir. Peygamber Efendimiz ashabına Kur'an okuma ve anlama noktasında eşit olmaları halinde, sünneti en iyi bilenin, bu hususta da eşit olmaları halinde önce hicret edenin, bu hususta da eşit olmaları halinde yaş bakımından en büyük olanın imam olmasını tavsiye etmişti. Bir de ev sahibinin ya da bulunduğu yöredeki yetkilinin imamlık yapmaya daha layık olduğunu ve ev sahibinin izni olmadan misafirin imamlık yapmamasını öğütlemişti Peygamber Efendimiz. Bütün bu hususların imamın bulunduğu toplulukta en yetkin ve etkin kişilerden olmasına işaret buyurduğunda kuşku yok. Yetkin olması ilim ve bilgi bakımından yetişmiş olmasına bağlıdır. Hazreti Peygamber'in imamlıkta öncelik taşıyan özelliklerinden Kur'an ve sünnet bilgisine vurgu yapması, evet, öncelik taşıyan özelliklerden bakıyoruz, Kur'an ve sünnet bilgisine vurgu yapıyor. İşte bu yetişmişliğe, dini bilgileri özümsemişliğe ve bu konuda yeterli konuma gelmişliğe işaret etmektedir. İmamın yetkin olması ise onun kişilik, fazilet, saygınlık ve toplumda kabulüyle ilgili vasıfların hepsini kapsamaktadır. Bu bakımdan Allah Resulü ilimde denk olunduğunda yaşlı ve saygın kimselerin imam olmasını veya imamın arkasında durmasını istemiştir. Günümüzde görevlendirmelerin tayin usulüyle belirlendiği göz önüne alındığında imamların kendilerini iyi yetiştirerek gerek ilmi birikim, gerekse kişilik bakımından toplumda söz sahibi ve saygıdeğer bir konumda olmaları gerekmektedir. Görevlisi bulunmayan camilerde veya cami dışında cemaate imam olacaklar da Hazreti Peygamber'den nakledilen hususların dikkate alınması sünnete ittiba açısından önemlidir. Bu noktada işaret edilmesi gereken temel husus ise imamın akıllı, erkek ve ergenlik çağına gelmiş olmasıdır. İmam akıllı olmalıdır, akıl sahibi olmalıdır, erkek olmalıdır ve ergenlik çağına gelmiş olmalıdır. Gerek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında gerekse sonraki dönemlerde karşılaştığımız uygulama imamlık görevini erkeğin yerine getirmesi şeklinde olmuştur. Geçtiğimiz yıllarda bir süre tartışılan bir konu olduğu için özellikle ifade etmek istedim bu konuyu. İslam alimleri imamet görevini yerine getirecek kimselerin erkek olması hususunda görüş birliği içindedirler. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimiz cemaatle namaz esnasında safların düzgün olmasına özel bir önem verirdi. İmamlık yapmak üzere cemaatin önüne geçtikten sonra arkasında derecelerine göre ilim ve hikmet sahibi ve yaşça büyük kimselerin durmasını isterdi. Namazda vaki olacak unutma ya da yanılmalarında kendisine hatırlatılmasını da isterdi Peygamber Efendimiz. Hazreti Peygamber namaz kıldırırken ne kadar uzun okuyacağına da dikkat ederdi. Bu konuda bilgi veren sahabi efendilerimiz onun öğle namazının farzının ilk iki rekatını uzattığını, son iki rekatını hafif kıldırdığını, ikindi namazını daha hafif kıldırıp akşam namazının ilk iki rekatında kısa mufassal yani Leyl suresinden Nas suresine kadar olan surelerden okuduğunu, yatsının ilk iki rekatında orta mufassal yani Buruç suresinden Leyl suresine kadar surelerden ve sabah namazında da uzun mufassal Hucurat suresinden Buruç suresine kadar olan surelerden okuduğunu nakletmişlerdir. Peygamber Efendimizin en uzun olarak kıldırdığı namaz sabah namazıdır. Bazen de geç kalanlar yetişebilsin diye ayak sesi kesilinceye kadar namazın ilk rekatını uzattığı rivayet edilmiştir Peygamber Efendimizin. Hazreti Peygamber imamlık yapan sahabilerine cemaati nefret ettirecek şekilde uzun namaz kıldırmamaları hususunda şiddetli uyarılarda bulunarak imamların cemaatteki yaşlı, hasta, zayıf ve iyi iş güç sahibi insanları düşünmelerini emretmiştir. Peygamber Efendimiz bu husustaki ölçüyü genç yaşında Taif'ten Medine'ye gelen, zeka ve dine ilgisinden dolayı kendisinin dikkatini çeken Osman bin Ebul As'ı Taif'e vali olarak gönderirken yaptığı nasihatinde namazı hafif kıldır ve halkın hepsini içlerindeki zayıf adama göre hesapla. Çünkü onların içinde büyük, küçük, hasta, evi uzak, iş güç sahibi insanlar vardır buyurmuştur Peygamber Efendimiz. Yani imam namaz kıldırırken cemaatin durumunu göz önüne almak durumundadır. Peygamber Efendimizin sünneti, uygulaması budur. Kendisi de bu konuda önem veren Allah Resulü, mesela bir keresinde ağlayan bir çocuk sesi duyunca kıldırdığı namazını kısa tutmuş ve sonra da onun annesine rahatsız etmesinden endişe ettiği için böyle yaptığını açıklamıştı. Bir peygamber çocuk annesine rahatsızlık verir diye namazı kısaltıyor. Böylece bu konudaki örnekliğin en güzelinin yanı sıra peygamber yüreğinin zerafetini de göstermiş. O birisinin imamın uzatması sebebiyle sabah namazına gelmediğini şikayet etmesi üzerine öfkelenmiş ve imamları buna sebebiyet vermemeleri için uyarmıştır. Cemaatin namazı imamın namazına bağlıdır değerli dinleyicilerimiz. Cemaatin namazı imamın namazına bağlıdır. Eğer onun namazı tamsa cemaatin namazı da tam olur. Nitekim Peygamber Efendimiz imam kendisine uyanın namazının makbul olmasına kefildir buyurmuştur. Bu sebeple namazda önden geçenleri engellemek üzere kullanılan sütre uygulaması sadece imamın önünde bulunmasıyla bütün cemaat içinde yeterlidir. Ancak imam namazda bir eksiklik yaparsa veya bir kusur ederse cemaatin namazı tam olur ve vebali ise imama olur. Cemaatin de imamla ilgili bir takım yükümlülükleri vardır elbette. Mesela cemaatin imam görünüp kâmet getirildiğinde ayağa kalkması ve ona uyarak namaza başlaması. Namazda Kur'an okuduğunda onu dinlemesi. Herhangi bir yanlışlık anında Sübhanallah diyerek onu uyarması. O Fatiha'yı bitirince imamın da amin demesi. O tekbir alınca tekbir alması ve ondan önce ruku ve secde etmemesi ya da başını ondan önce secdeden kaldırmaması, rukudan doğrulmaması gibi hususlar işte bu yükümlülüğün başlıcaları. Tekraren ifade etmek isterim ki imamlık Peygamber Efendimizin makamı. Onun bu işi Hazreti Ebu Bekir'e devretmesiyle de artık imamlık yapan kişi onun bir vekil ve temsilcisi olmuş gibidir. Bu bakımdan imamlık gerek bilgi ve tecrübeyle gerekse kişilik ve ciddiyetle yapılacak bir hizmettir. İmamlık kelime olarak önderlik demektir. Dolayısıyla imam namazda önde olduğu gibi toplumsal hayatta da önder olmalıdır. Zira o sadece camiye namaza gelenlerin değil, madem ki yeryüzü mescit kılınmıştır, camiye tek gelmeyenlerin ve hatta bütün insanlığın da önderi, hayırda örneği ve huzur kaynağı olmak durumunda. İmam cemaatle birlikteliği ile nice onulmaz problemlere çözüm bulur. Nice yaralar sarılabilir. Yeter ki bu birlikteliği sağlayabilelim biz. Bu vesileyle vaktiyle Bursa'mızda yaşandığı söylenen anlamlı bir hikayeyi nakletmek istiyorum sizlere. Bir adam eski adı Yol Ağzı, bugünkü adı Arap Şükrü olan bölgede bir çeşme yaptırmış değerli dinleyicilerimiz ve başına da bir kitabe eklemiş. Çeşmenin başına her kula helal, Müslümana haram yazdırmış çeşmenin kitabesine. Her kula helal, Müslümana haram. Bursa o günlerde Osmanlı'nın başkenti, karışıvermiş ortalık ve nasıl olur diye her kula helal, Müslümana haram yazıyormuş kitabede. Gitmişler, o zamanın hakimi kadıya şikayet etmişler, çeşmeyi yaptıranı. Adam yakalanıp yaka paça huzura getirilmiş. Bu nasıl fitnedir? Dini İslam, ahalisi Müslüman olan koca devlette sen kalk, hayrattır, sebildir diye çeşme yap ama suyunu Müslümana yasakla. Olacak iş midir? Nedir sebebi? Aklını mı yitirdin diye çıkışmışlar adama. Adam, müsaade buyurun, sebebi vardır. Lakin ispat ister, delil şarttır dedikçe kadı efendi kızıyormuş. Ne delili, ne ispatı? Sen fitne çıkardın, Müslüman ahalinin huzurunu kaçırdın demiş. Demiş ama bir yandan da merak edermiş. Nedir gerekçen diye sormuş. Adam, bir tek sultana derim diye cevap verince ortalık yine karışmış. Söz sultana gitmiş, adam yaka paça saraya götürülmüş. Padişah da sinirlenmiş ama diğer yandan da meraklanmış. De bakalım ne diyeceksen. Bu nasıl iştir ki hem çeşmeyi yaparsın hem de her kula helal, Müslümana haram yazarsın. Adam başı önünde mahcup bir ifadeyle konuşur. Delilim vardır lakin ispat ister der yine. Ya dediğin gibi sağlam değilse delilin der sultan. O zaman boynum kıldan incedir sultanım der adamcağız. Der sultan. Neymiş delilin? Sultanım, herhangi bir havradan, sinagogdan rastgele bir Musevi adamı, Musevi hahamı izahsız yaka paça tutuklayın, bir hafta tutun. Bakalım neler olacak der ve dediği yapılır. Bu olan üzerine bütün azınlıklar bir olmuş, ne oluyor? Bu ne zulüm? Bizim din adamımıza biz kefiliz. Ne gerekirse söyleyin yapalım, o masumdur. Gerekirse kefaret ödeyelim derler. Çevre ülkelerden bile elçiler gelmiş, elçiler mektup üstüne mektup getirmiş. Bir hafta dolunca adam, sultanım artık bırakmak zamanıdır demiş. Musevi din adamı bırakılmış. Azınlıklar mutlu, bu sefer sultana teşekkürler, hediyeler. Az zaman geçmiş ki adam aynı işi herhangi bir kiliseden herhangi bir papaz için yaptırınız sultanım demiş. Aynı şekilde bir papaz derdest edip yaka paça alınmış pazar ayininden. Ve aynı tepkiler artarak devam etmiş. Haftası dolunca da serbest bırakılmış. Mutluluk ve sevinç gösterileri daha bir fazlalaşmış. Teşekkürler, şükranlar. İnsanlar din adamlarına kavuşmanın mutluluğuyla sarılmışlar birbirlerine. Sultan, bitti mi demiş adama. Sultanım, son bir iş kaldı. Sonra hüküm zamanıdır izninizle demiş adam. Şimdi nedir isteğin diye sorulunca, efendim, payitahtımız Bursa'nın en sevilen, en sözü dinlenen, itimat edilen alimini alınız kürsüden vaaz esnasında. Adamın dediğini yapmışlar. Ulu Cami kürsüsünden vaaz ortasında almışlar, yaka paça götürmüşler. Ve ne olmuş bilin bakalım. Bir Allah kulu çıkıp da ne oluyor siz, ne yapıyorsunuz? Hiç olmazsa vaazı bitene kadar bekleseydiniz gibi tek bir kelam etmemiş. Sonrasında arayan soran da olmamış adamcağızı. Hatta insanlar halinden memnun, başlamış bir dedikodu. O geçen hafta derdest edilen koca alim için biz de onu büyük bir alim bilmiş hoca bellemiştik. Kim bilir ne etti de tevkif edildi. Vah vah, acırım arkasında kıldığım namazlara gibi akla ziyan konuşmalar yapılıyor. Padişah, kadı ve çeşmeyi yaptıran adam da izliyorlarmış olup bitenleri. Sonunda padişah çeşmeyi yaptırana sormuş. Ne olacak şimdi adam? Bırakma zamanıdır. Bir de özür dileyip helallik almak lazımdır hocadan. Haklısın demiş padişah. Denilenin yapılması için emir buyurmuş ve adama dönmüş. Adam başı önünde konuşmuş. Ey büyük sultanım, siz irade buyurunuz. İşte ben bu sebeple yazdırmıştım o kitabeyi demiş. Bütün bu anlattıklarımız olmuş mu? bir hikaye midir bilinmez ama çok anlamlı bir hikaye olduğunu düşünüyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, imamlar insanların dinini öğrenmesinde, namazında, doğumunda, ölümünde, mevlidinde, evliliğinde, kısacası bütün önemli, sevinçli ve huzurlu günlerinde onlarla birliktedir. Topluma iyiliği öğretmede, çocuğumuza güzel ahlakı aşılamada, komşuluk hukukumuzu hatırlatmada, birbirimizi sevmede, toplumsal dayanışmada imamların o kadar büyük katkısı vardır ki, vatanımızın düşman işgalinden kurtulup, bugünkü istiklalimizi kazanmamızda hürriyetin olmadığı yerde cuma namazı kılınmaz diyerek dedelerimizdeki özgürlük ateşini tutuşturanlar da yine imamlar olmamış mıydı? Bu konuda örnek gerekiyorsa sadece Maraş'ın nasıl Kahramanmaraş olduğu tarih kitaplarından bir daha okunabilir. İmamlık, Hazreti Peygamber'in mihrabında, minberinde, kürsüsünde yerine getirilen izzetli, kutsal bir meslektir. İmam, toplumun içinde, toplumun önünde ilmiyle, ibadetiyle, ahlakıyla halka model olacak ve rehberlik yapacaktır. Her türlü konuda halkın yardımına koşacak ve onlara din hizmeti sunacaktır. Değerli dinleyicilerimiz, geçtiğimiz hafta camiler ve din görevlileri haftası olarak kutlandı ülkemizde. Biz de bu vesileyle bu haftaki programımızda konuyu din görevlilerimize ayırmış olduk. Sözlerimize Arif Nihat Asya'nın dua şiirinin bir bölümüyle son vermek istiyoruz. Ve diyoruz ki biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını, ya kovansız bırakma Allah'ım. Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu, Müslümansız bırakma Allah'ım. Amin, amin, amin. Değerli dinleyicilerimiz, bu duamızla birlikte programımızın bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi bir ilahi arasıyla soluklanalım. Türk Tasavvuf Korosu, yar yüreğim yar, aşıkı Yezdan der Allah Allah diyecek. İlahi arasından sonra programımıza sizden gelen soruların cevaplarıyla devam edeceğiz. Yar yüreğim yar, gör ki neler var, canım gör ki neler var. Yar yüreğim yar, gör ki neler var, canım gör ki neler var. Bu halk içinde canım bize gülen var, bize gülen var. Bu halk içinde canım bize gülen var, bize gülen var.
سيد البشر يا رسول الله
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, sohbetimize sizden gelen soruların cevaplarıyla devam ediyoruz. Bir dinleyicimiz, kaza namazının delili nedir? Hazreti Peygamber'in namazı kazaya kalmış mıdır diye soruyor. Kaza namazının delili ne? Peygamber Efendimiz'in namazı kazaya kalmış mı? Kur'an'da vaktinde kılınamayan namazların kaza edilmesiyle ilgili olarak açık bir ifade bulunmamakla birlikte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizzat kendisi vaktinde kılamadığı namazları kaza etmiş ve ashabına da bunu tavsiye etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kim namazı unutursa veya uyuyup kalırsa hatırlayınca onu kılsın. Onun kefareti ancak İşte budur buyurmuştur. Yine Hazreti Peygamber Hendek Savaşı sırasında harbin şiddetlenmesi nedeniyle ikindi namazını kılamamıştır. Ayrıca Hayber fethinden dönerken bir yerde konakladıklarında uyuyakalmışlar ve vaktinde kılamadıkları sabah namazını güneş doğduktan sonra kaza etmişlerdir. Peygamber Efendimiz'in namazı kazaya kalmış mıdır? Kalmıştır. Peygamber Efendimiz kaza namazı kılmış mıdır? Kılmıştır. Öte yandan geçmiş namazlar kazaya nasıl kaldıysa öyle kılınırlar. Yani sefer olarak kaldıysa seferi, mukim olarak kaldıysa mukim olarak kaza edilir. Seferde biliyorsunuz farz namazlar iki rekat kılınır. Dolayısıyla seferde bir namazınız kazaya kaldıysa kazası da iki rekattır. Ama mukim olarak normal günlerde namazınız kazaya kaldıysa o zaman mukim olarak kaza edilir. Peki hangi vakitlerde kaza ve nafile namazı kılınmaz? Bazı vakitlerde değerli dinleyicilerimiz bir kısım ibadetlerin yapılması yasaklanmıştır. Bu vakitlere kerahat vakitleri denir. Ukbe bin Amir el-Cüheni'den şöyle nakledilmiştir. Resulullah bize 3 vakitte namaz kılmayı ve ölülerimizi defnetmeyi yasakladı. Güneşin doğmasından itibaren 1 veya 2 mızrak boy yükselinceye kadar bu bir. Güneşin gökyüzünde tam dik oluşundan batıya yönelmesine kadar bu ikincisi. Ve güneşin sararmasından itibaren batmasına kadarki zaman. Bu 3 vakitte, hadis-i şerifte bildirilen 3 vakitte hiçbir namaz kılınamaz. Bu vakitlerin başlama ve bitiş zamanları da şöyle. Güneşin doğmasından itibaren 40-50 dakika sonrasına kadar, güneşin başımızın üstlerinde tam dik bulunduğu zeval vakti diyoruz. Ve güneş batmazdan önce gözleri kamaştırmaz hale gelmesinden batmasına kadar olan ki vakit. Bu 3 kerahat vaktinde ne namaz kazaya kalmış ne kazaya kalmış farz namazlar, ne vitir gibi vacip namaz, ne de daha önce hazırlanmış bulunan bir cenaze namazı kılınamadığı gibi daha önce okunmuş olan bir secde ayetinden dolayı tilavet secdesi de yapılmaz. Bu vakitler güneşin doğmasından hemen sonraki vakit, batmasından hemen önceki vakit, öğle namazından hemen önceki vakit, bunlar kerahat vakitleridir. Peki kaza namazlarından bahsediyoruz. Sünnet namazlar kaza edilir mi? Değerli dinleyicilerimiz, vaktinde kılınmayan 5 vakit namazın farzları ile vacip olan vitir namazı kaza edilir. 5 vakit namazların farzları ile vacip vitir namazı kaza edilir. Kılınamayan sünnetler vakit çıktıktan sonra kaza edilmez. Ancak vaktinde kılınmayan sabah namazı aynı gün zevalden önce kaza edildiğinde sünnetiyle birlikte kaza edilir. Çünkü Hazreti Peygamber kılamadığı bir sabah namazını öğleden önce kaza ederken sünnetiyle birlikte kaza etmiştir. Bir de öğle namazında cemaate yetişebilmek için sünneti kılmadan farza başlayan kişi, camiye girdiniz, imam da farza duruyor. Farza yetişmek istiyorsunuz. Sünneti kılarsanız farza yetişemeyeceksiniz. Hemen imama uyarsınız ve öğle namazının ilk sünnetini farzdan sonra kılarsınız. Peki nasıl kılacağız? Bunu son sünnetten önce, son sünneti kılmadan önce ilk sünneti, sonra son sünneti de kılabilirsiniz. Veya önce son sünneti kılıp son sünnetten sonra ilk sünneti kılabilirsiniz. Bunların yerlerinin değiştirilmesi fark etmemektedir. Namaz belli vakitlerinde yerine getirilmesi gereken bir farz olduğu için bir mazeret olmamaksızın tembellik ve ihmallik yüzünden namaz vaktinde kılınamayan kimse, namazı vaktinde kılmayan kimse günahkar olur değerli dinleyicilerimiz. Hazreti Peygamber uyuyakalma ve unutmayı bir mazeret kabul etmiş ve bu iki sebepten biriyle bir namazın vaktinde kılınamaması durumunda hatırlanıldığı vakit kılınmasını söylemiştir. Hazreti Peygamber'in bu husustaki ifadesi şöyledir. Biriniz uyuyakalır veya unutur da bir namazı vaktinde kılınamaz ise hatırladığı vakit o namazı kılsın. O vakit kaçırdığı namazın vaktidir buyurmuştur. İmamla aynı vaktin namazını kılıyor olmak kaydıyla, aynı vaktin namazını kılıyor olmak kaydıyla kazaya kalan namazlar cemaatle kılınabilir. İmam da aynı namazı kaza ediyor olması gerekir. Cemaat de aynı namazı kaza ediyor olması gerekir. Bize soruluyor çünkü bu. Bu durumda cemaatle kılınabilir. Nitekim Hendek Savaşı'nın zor şartları altında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 3 vakit namazı kılma fırsatı bulamamış. Bilahare şartlar uygun hale gelince de bu namazları ashabına cemaatle kıldırmıştır. Abdullah bin Mesud'un olayla ilgili rivayeti şöyle. Müşrikler Hendek Savaşı'nda Resulullah'ı 4 vakit namaz kılmaktan alıkoydular. 3 vakit namazı kılmaktan alıkoydular. Nihayet gecenin bir kısmı geçtikten sonra Bilal ezan okudu ve kâmet getirdi. Hazreti Peygamber ikindiyi kıldırdı. Sonra Bilal kâmet getirdi. Hazreti Peygamber akşam namazını kıldırdı. Sonra Bilal yine kâmet getirdi. Peygamber Efendimiz yatsı namazını kıldırdı. Arka arkaya namazları cemaatine kazaya kalmış namazları Peygamber Efendimiz cemaatle kıldırdı. İkindi namazını, akşam namazını ve yatsı namazını arka arkaya ashab-ı kiram efendilerimize cemaatle kıldırdı. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte yapımcımız Ali Suat Günek ve teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ile birlikte sunduğumuz bugünkü Gönül Sohbetleri programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizlere bugün Agah'ın söyleyeceği Sübhanım İllallah ilahisiyle veda ediyoruz. Gelecek hafta aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
Hem dinim imanım illallah.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.